Fuat Can Bayramoğlu'yla Dış Basın Turu.
Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümümüzdeyiz. İkinci bölümde dış basında hangi konu başlıkları var, hangi manşetler atılıyor, değerlendiriliyor, bunu konuşacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, dünyada neler oluyor? Önce bir özet yapalım, sonra tek tek ülkelere bakarız.
Evet, BRICS ülkelerinin, ki bunlar Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika, bu ülkelerin ekonomik büyümede G7 ülkelerini geride bıraktığı ile ilgili bir Bloomberg haberi vardı ki bu oldukça önemli idi. Dünyanın gittiği yer açısından ve gelişmekte olan ülkelerin kapladığı alan açısından dünya ekonomisinde önemli bir veriydi bu. Diğer taraftan biz bir önceki hafta Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin ziyaretinden bahsetmiştik. Hatta Çin ziyareti sonrasında yaptığı açıklamalardan bahsetmiştik. İşte şimdi konuşulan lider de Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva. Lula da Silva da geçtiğimiz hafta Çin ziyaretinde bulundu. İşte bu ziyaret sırasında ve sonrasındaki açıklamaları oldukça konuşuldu gerçekten. Hem Ukrayna ile ilgili, Rusya ile ilgili de ve Çin ile ilgili önemli mesajları vardı. Bundan bahsedeceğiz. Bir diğer önemli haber, aslında ilginç, bu detaylarda yer aldı. Bir Rus gazetesinde yer alan bir haberdi bu. John Bolton, hatırlayacağız, bir önceki Amerika Başkanı Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığı görevini de yapmıştı. NATO'ya bazı ülkelerin üyeliğiyle ilgili çalışmaların olduğu veya taleplerin, dileklerin olduğu ile ilgili bir açıklaması oldu. Bu hiç konuşulmuyor halihazırda, bu ülkelerin üyelik ihtimalleri, ama ilginçti Bolton'un bu açıklamasının yer almış olması. Onun detaylarına yer vereceğiz. Orta Doğu ve Afrika'dan önemli haberler var. Sudan'da ordu ile HDK isimli yapı arasında bir birlik diyebiliriz. Onun yapı arasında bir çatışmalar sürüyor. 200'den fazla ölü var. Ve bu önemli çünkü tam Orta Doğu'da ve bölgede aslında İran ve Suudi Arabistan arasında suların durulduğu ile ilgili haberleri biz okuyorduk, takip ediyorduk. Hatta Suudi Arabistanlı bir heyetin Yemen'de görüşmeler yaptığını konuşmuştuk. Onunla ilgili de aslında konudan bahsedeceğiz. Tam da zaten bu konuyla ilgili, Yemen'deki sorun bitiyorken başka bir sorun Sudan'da başladı şeklinde yorumlar var. Yine bölgeden önemli bir haber. El Cezire'nin Mısırlı muhabiri Abdülaziz Hişam Abdülaziz bundan 3 ya da 4 sene önce, evet yaklaşık 4 sene önce Mısır'da tutuklanmıştı. O da yine Mısır ve Katar arasındaki ilişkilerin normalleşmesi süreci kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı'nın affı ile serbest bırakıldı. Bu da yine önemli bir gelişmeydi. Diğer bir önemli konu ise Elon Musk'ın açıklamaları. Elon Musk çokça konuşuluyor. Her hafta yaptığı açıklamalar haber oluyor. BBC'ye en son bir mülakat verdi. Yine Fox News'daki Amerika'da Tucker Carlson'ın haber programına konuk oldu ve çok önemli açıklamalar yaptı gerçekten. Yani Twitter'daki, aslında bir önceki dönemde, Musk'tan önceki dönemde yazışmaların hepsinin izlendiği ve yönetim tarafından ben özel mesaj gönderiyorum dolayısıyla bu görülmüyordur gibi bir konunun söz konusu olmadığını söyledi Elon Musk. Diğer yine Twitter'la ilgili haberse, son dönemde Amerika yayın kurumlarına da, özellikle devletten fon alan yayın kurumlarına da devlet destekli ibaresi konuyordu. İşte bununla ilgili Amerika'daki bazı radyolara ve televizyonlara bu ibareler konduktan sonra bu kurumlar Twitter'dan ayrılmaya başladılar. Bu da gerçekten çok ilginç, çünkü başka ülkelerde bu durum olduğunda hani o basın kuruluşları ayrılmıyorlar yani, ve devlet destekli olduklarında dünya bilmiş oluyor böylece. Çin'den yine önemli bir haber vardı. Hipersonik bir füzeyi test etti Çin. Ve bunun test edildiği aslında konuşuluyordu ama Amerika'da bu Pentagon dokümanlarında bu konunun takip edildiği ile ilgili, Amerika'da ve bu konunun endişeyle aslında biraz takip edildiği ilgili haberler vardı. Çok, gerçekten çok fazla gelişme vardı. Bunların hepsine değil ama belki kısa kısa zamanımız yettiğince bahsederiz. BRICS ülkelerinden bahsetmiştik. Bloomberg Ajansı'nın haberine göre BRICS'in ekonomik büyümede Batı'yı geride bıraktığını biz şu an bıraktığına tanık olmaktayız. Ajansa göre 2020'den sonra, yani Bloomberg Ajansı'na göre 2020'den sonra BRICS ülkeleri, tekrar söyleyelim, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika. Bu işte bu ülkeler dünyadaki ekonomik büyümeye katkı açısından G7 ülkelerinin önüne geçti ki G7 ülkeleri uzun yıllar boyunca dünyanın lokomotifi olmuş dünya ekonomik büyümesi açısından ülkelerdi. Ve hatta şöyle bir ifadesi var Bloomberg Ajansı'ndaki haberde. Şöyle bir ifade var. IMF verilerine dayalı hesaplamaya göre eğer bu büyüme oranları BRICS ülkelerinin devam edecek olursa 2028 yılına kadar BRICS ülkelerinin dünya ekonomik büyümesindeki payı %33'ün de üzerine çıkacak şeklinde görünüyor. G7 ülkelerinin ise bu dönemde %28 civarında kalması bekleniyor. Şu an bu oranın başa baş olduğunu söylemeliyiz. Bu oldukça önemli dünya ekonomisi açısından. Brezilya liderinin Çin ziyaretinden bahsetmiştik. İşte o ziyaret sırasında, Çin ziyaretinin ardından Amerika ve Avrupa Birliği'ni Rusya ve Ukrayna ihtilafını çözmek için çaba göstermeye çağırdı Lula. Hatırlayacağız, Lula aslında Batı desteği, Batı'nın çok yoğun desteğiyle Bolsonaro'ya karşı seçimleri kazanmıştı. Ve Bolsonaro'yu da hatırlayacağız. Amerika'ya hatta gitmişti seçimden hemen sonra. Hatta bu Amerika'ya mı kaçtı şeklinde yorumlara da yol açmıştı bu gidiş. Özür dilerim. Bu Amerika'ya gidişi. Sonrasında döndü tekrar Brezilya'ya. Ama Lula da Silva bu anlamda aslında sürpriz açıklamalarda bulundu. Çünkü Batı İttifakı tarafından destekle göreve gelmiş birisinin oldukça sert ifadeleri vardı. Hatta şöyle söyledi: Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar aile kavgası dedi Lula bu kavga, bu savaş için. Ve dedi ki Amerika Birleşik Devletleri savaşı teşvik etmeyi bırakmalı ve barış hakkında konuşmaya başlamalı dedi. Yani dolayısıyla Amerika'nın aslında Ukrayna'yı destekleyerek, silah vererek savaşı teşvik ettiğini söyledi Lula da Silva. Dolayısıyla bu dediğim gibi oldukça tartışıldı. Barıştan söz etmeye başlaması gerektiği ifadesiyle ilgili de nitekim Pentagon sözcüsü Kirby'nin bir açıklaması oldu. Ve Amerika ve Avrupa'nın barış istemediğini ima etmek problemli dedi Kirby. Brezilya'nın da Ukrayna'nın savaşın sona ermesi için Kırım'ı Rusya'ya bırakması gerektiği yönündeki yorumlarının da yanlış olduğu ifadesini kullandı ki Lula da Silva onu da söylemişti. Kırım eğer Rusya'ya verecek olursa savaş bitebilir şeklinde. İşte buna John Kirby karşı çıktı ve bu Rus ve Çin propagandasının tekrarlanmasıdır dedi. Bu anlamda barışın bu şekilde gelemeyeceğini söyledi John Kirby. Bunu söyleyebiliriz. Az önce tekrar söylemiştim ben NATO üyelikleriyle ilgili, daha doğrusu olası NATO üyelikleriyle ilgili John Bolton'ın Trump'ın bir önceki dönem Amerika'da ulusal güvenlik danışmanlığı görevini yapmış olan John Bolton'ın o dönemde NATO üyeliğiyle ilgili hangi ülkelerin girişimde bulunması ile ilgili şu an temenni düzeyinde diyelim. Ama şu ülkelerden bahsediyor: Avustralya, Japonya ve İsrail. İşte diyor ki John Bolton, aslında bu ülkelerin NATO'ya üyeliğiyle ilgili önümüzdeki süreçte veya kendi görevde bulundukları süreçte girişimde bulunulacaktı şeklinde bir ibaresi var. Bu neden önemli? Çünkü John Bolton, tekrarlayalım, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanıydı. Ama önümüzdeki dönemde Trump, dolayısıyla şu an hali hazırda Başkan Trump değil ama bir sonraki dönemdeki şu an görülen en güçlü başkan adayı. Hatta Biden'a karşı da, kendi cumhuriyetçi adaylara karşı da, olası adaylara karşı da en yüksek oyu alan kişi. Dolayısıyla anketlerde en önde giden aday. Dolayısıyla bu anlamda Trump'ın bir sonraki dönem Amerikan başkanı olması durumunda NATO'ya acaba İsrail, Japonya ve Avustralya'nın dahil olacağı ile ilgili tartışmaları görecek miyiz? NATO'ya bu ülkelerin üye olması ile ilgili süreç başlatılacak mı? Onu göreceğiz. Haber, geçtiğimiz hafta verdiğimiz haberlerin aslında biraz hem o haberleri takip etmek anlamında önemli bir konu var. Suudi Arabistanlı bir heyet Yemen'de görüşmelerde bulunmuştu, hatırlayacağız. Husilerle, hatta böyle ifade edilmişti. İşte bu kapsamda yüzlerce Husi, Suudi Arabistan'ın elindeki yüzlerce Husi tutuklu ya karşılık 16 Suudi Arabistan vatandaşı serbest bırakıldı Husiler tarafından. Bu da aslında şunu gösteriyor. Yemen'deki sürecin sonlanması, yani savaş sürecinin, ki uzun yıllar süren süreç ve çokça insanı gerçekten yoksulluğa, bir sonraki gün ne yiyeceğini bilemeyecek duruma getirmiş durumda. Dünya Bankası'nın da bununla ilgili çokça verilerini biz burada paylaşmıştık. İşte bu krizin sonlanması ihtimali belirmiş durumda ve bu ihtimal de değil, aslında çok ciddi bir olasılık olarak önümüzde duruyor. Şunu söyleyebilirdik aslında, ne güzel, Orta Doğu'da ve Afrika'da aslında sorunların çözüldüğü bir yeri görüyoruz. Bu da çok güzel denebiliyor iken, tam o sırada Sudan'da bir olay patladı yine. Hatırlayacağız, 2018 yılında çıkan olaylar sonrasında bir darbe olmuştu. Orada Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah El Burhan geçiş dönemini idare etmek üzere göreve gelmişti. Daha doğrusu kendisi bu geçiş süresinde görev alacağını söylemişti. İşte bu şu an hali hazırda kendisinin bir açıklaması oldu ve bu süreçte, geçiş sürecinde herkesin geçiş dönemini yönetmekte başarısız olduğunu, aslında sadece kendisinin değil daha önceki görev alan komutanların da başarısız olduğunu ve vatandaşların isteklerini karşılayamadıklarını söyledi. Ve bu anlamda bir öz eleştiride bulundu. Bu önemli çünkü başkent Hartum'da ve başka şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK grubu arasında silahlı çatışmalar başlamıştı ve bu çatışmalar kapsamında 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini biz biliyoruz. Ülkede güvenlik anlamında çok büyük bir boşluk oluşmuş durumda. Bu anlamda da Burhan, geçiş döneminin herkes arasında barış, uzlaşma ve rıza içinde geçmesini istediğini söyledi ama vatandaşların kendi ülkeyi kimin yöneteceğini seçeceği, özgür ve adil seçimlerin yapılana kadar bu dönemi tamamlamak için hala görevde olacağını söyledi. Dolayısıyla bu sürecin suhuletle henüz en azından tamamlanmadığını söyleyebiliriz. Ama siyasi tutukluların 2-3 gün içerisinde serbest bırakılacağı ile ilgili bir başka açıklaması oldu Burhan'ın. Bu belki deniyor ki ülkede bir nebze tansiyonu düşürebilir. Bu takip edeceğimiz, gerçekten önümüzdeki günlerde, haftalarda takip edeceğimiz bir konu. İnşallah Yemen kadar uzun süre takip etmeyiz, öyle diyelim temenni olarak. Evet. Diğer taraftan Mısır'da önemli bir haber geldi. Hatırlayacağız, Katar ve Körfez ülkeleri arasında, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır arasında görüş ayrılıkları vardı. Hatta o görüş ayrılıkları belli bazı bir krizin oluşmasına kadar gitmişti. Ve o dönemde tam da işte Mısır, El Cezire'nin Mısırlı gazetecisi Hişam Abdülaziz Mısır'da tutuklanmıştı. İşte o tam bu süre 4 yılı doldurmak üzereyken Hişam Abdülaziz, El Cezire muhabiri, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin affı sonrası serbest bırakıldı. İşte deniyor ki bu aslında Mısır ile Katar arasındaki, ki Katar'ın desteklediği ve merkezini Katar'da olan yayın kuruluşu El Cezire. Dolayısıyla bu anlamda bu El Cezire ile El Cezireli muhabirin serbest bırakılması, bu anlamda Mısır ve Katar arasındaki yumuşamaya da, ilişkilerin daha iyi yere gittiği ile ilgili bir haber olarak yorumlandı bu. Az önce Twitter'dan bahsettik. Bu gerçekten önemli. Çünkü Elon Musk'ın ifadeleri, kullandığı cümleler çok önemli. Çünkü Elon Musk dedi ki Amerikan hükümeti kullanıcıların DM olarak adlandırılan ve başkalarının göremediği mesajlaşmaların tamamına tamamını izleyebildiği, bunu izleme yetkisine sahip olduğu ile ilgili bir açıklaması oldu. Hatta sunucu şunu söyledi. Dedi ki siz göreve geldiğinizde şu an o dönem çalışanların %80'ini işten çıkardınız. Sadece %20'si var hali hazırda. Elmas da aynen şu ifadeleri kullandı. Dedi ki işte bu tarz işlemleri yapmayacak olursanız o %80'e ihtiyacınız olmaz. Dolayısıyla yani Musk'ın iddiası, tabii bunu yine iddia olarak söyleyeyim. Çünkü geçmişte yaptığını bugün yapmıyor olduğu ile ilgili bir kanıtımız yok elimizde ama Elon Musk'ın ifadesiyle geçmişte yapılan şu an halihazırda yapılmamakta. Bir diğer önemli ifadesi, evet hemen sonlandıralım. Bir diğer önemli ifadesi de Twitter, daha doğrusu karar Twitter bünyesinde alındı. Ve işte Rusya'nın RT kanalına olduğu gibi veya başka ülkelerde de benzer uygulamaların olduğu şekliyle kamu destekli yayın ibaresi var Twitter'da belli kurumlar için. İşte örneğin Rusya Today isimli, Rusya Bugün isimli haber kurumunun hemen altında bu ifade yer alıyor. İşte Amerika'da da NPR yani ulusal kamusal radyo nun da biz devlet destekli olduğunu biliyoruz. İsveç'te de İsveç kamu yayıncısı var. SR isimli. İşte bu iki kuruma Twitter hesaplarına daha doğrusu işte devlet destekli ibaresi geldi. Bu evet. ibareler geldikten hemen sonra bu iki kurum bundan sonra Twitter'ı kullanmayacaklarını açıkladılar. Evet. Bu gerçekten çok çifte standart oluşturan bir durum. Çünkü başka ülkeler açısından bu gerçekleştiğinde bu ifadelerin olması problem olmuyorken niçin sizin için olmalı? Bu zaten çok da eleştiriye yol aldı. Hatta şöyle dendi. Güle güle NPR, güle güle SR ifadeleri kullanıldı. Bu da yine teknoloji anlamında takip edilecek konular.
Teşekkür arasında. Ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.